Bismillahirrahmanirrahim. 121 no'lu rivayet Cerir İbni Abdullah el-Beceli'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam veda haccında ona şöyle dedi: İnsanları sustur. Sonra şöyle buyurdu: Benden sonra kafirlerin birbirlerinin boyunlarını vurdukları gibi böyle yaparak onlara benzemeyin demiştir. Kardeşlerim, hadiste alimin karşısında susup onun sözüne kulak vermenin, öğrencinin veya soru soranın takınması gereken tavır olduğunun bir bildirgesidir. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir. Allah bu hadisle amel etmeyi bütün Müslümanlara nasip etsin. İlmin başlangıcı dinleme, sonrası susma, sonrası ezberleme, sonra amel etme, sonra da onu neşretmesidir. Maalesef okuduğumuz ve dinlediğimiz hadislerden ders almadığımız için hemen sorulan sorunun cevabını sanki biliyormuşçasına ha tamam veyahut fazla lafı uzattın gibi veyahut hemen kestirmeden cevap isteyen arkadaşlar olabiliyor. Halbuki karşıdaki sorunun cevabını hakikaten biliyorsa sormasının bir anlamı yok. Hakikaten karşıdaki alimse karşıdakinin cehaletini anlayıp gidermek için onun anlayacağı şekilde cümleleri kurarak ona ne yapar? Güzelce anlatır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da insanları sustur. Yani konuşulan bir ortamda hareket eden, kendi aralarında münazara eden insanların kendilerine hitap eden birinin sözünü anlaması mümkün değil. Mesela bazı sohbet ortamları oluyor ki herkes kendi arasında yazışıyor, şakalaşıyor, konuşuyor. Elbette ki o konu bilinebilir. Elbette ki anlaşılabilir. Ama karşıdaki anlatan insanın anlattığı da onlara faydalı olan şeylerdir. Allah hepimize anlayış versin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Evet. Uzun bir rivayete geliyoruz. 122 no'lu rivayet Said İbni Cübeyr'den. İbn Abbas'a Nevf el-Bekali, Hızır'ın arkadaşı Musa'nın İsrailoğullarına gönderilen Musa'nın değil onun başka bir Musa olduğunu iddia ediyor dedim. İbn Abbas dedi ki Allah'ın düşmanı yalan söylemiş. Ubey İbn Ka'b Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bildirdi: Musa peygamber İsrailoğulları içinde hutbe vermek için kalktı. Kendisine insanların en alimi hangisidir diye soruldu. Dedi ki insanların en alim olanı benim. İlmi Allah'a havale etmediğinden dolayı Allah onu kınadı. Allah ona iki denizin birleştiği yerde ondan daha alim bir kulunun olduğunu Musa'ya vahyetti. Musa dedi ki ya Rabbi ona giden yolu bana göster. Ona denildi ki büyük bir sepetin içinde bir balık taşı, onu kaybettiğin yer onu bulduğun yerdir. O ve hizmetçisi Yuşa İbni Nun yanlarına büyük bir sepet içinde balığı alarak yola koyuldular. Denizde yol alırlarken iki denizin birleşme yerine varınca bir kayanın yanına gelip kafalarını ona yaslayıp uyudular. Bu arada balık büyük sepetin içinden çıkmış, denizde yolunu bulup kaybolmuştu. Bu Musa ve hizmetçisi için şaşılacak bir şeydi. O ikisi geri kalan kısmında ve gündüz boyunca yol aldılar. Sabah olunca Musa hizmetçisine dedi ki, yiyeceğimizi getir. Bu yolculuğumuzda bir hayli yorgun düştük. Musa emrolunduğu yeri geçinceye kadar yolculuğu boyunca yorgunluk hissetmemişti. Hizmetçisi ona dedi ki, gördün mü, kayaya sığınınca ben balığı unuttum. Musa dedi ki, bizim istediğimiz de buydu. Hemen izlerini takip ederek aynı yoldan geri döndüler. Kayaya ulaştıklarında yanında elbiselerine bürünmüş veya bürünen bir adam buldular. Musa selam verdi. Hızır dedi ki, bu topraklarda bilinmeyen bu selam şekli neredendir? Dedi ki, ben Musa'yım. Hızır dedi ki, İsrailoğullarının Musa'sı mı? Evet dedi. Musa dedi ki, sana tam olarak öğretilenlerden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hızır dedi ki, şu bir gerçektir ki benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin ey Musa. Ben de Allah'ın bana öğrettiği bir ilme sahibim ki sen onu bilmiyorsun. Sen de Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim bir ilme sahipsin. Musa dedi ki, beni inşallah sabreden bir kimse olarak göreceksin. Senin hiçbir emrine karşı gelmeyeceğim. Gemileri olmadığından birlikte denizin sahilinde yürümeye başladılar. Onların yanına bir gemi uğradı. Kendilerini gemiye almaları için onlarla konuştular. Onlar Hızır'ı tanıdılar ve onları ücretsiz gemiye aldılar. Bu arada bir serçe gelip geminin kenarına konup denizden bir ya da iki damla su içti. Hızır dedi ki, ey Musa, Allah'ın ilminin yanında benim ilmim ve senin ilmin ancak bu serçenin gagasıyla aldığı kadardır. Daha sonra Hızır geminin tahtalarından birini söküp çıkardı. Musa dedi ki, bizi ücretsiz taşıyan bu topluluğa karşı gemi halkını suda boğmak için mi onu beddeldin? Hızır dedi ki, benimle birlikte bulunmaya sabredemeyeceksin dememiş miydim? Musa dedi ki, unuttuğum şeyden dolayı beni suçlama. Bu ilk sorusu unuttuğu içindi. Beraber yürümeye devam ettiler. Çocuklarla beraber oynayan bir çocuğa rast geldiler. Hızır hemen çocuğun kafasını yukarıdan tuttu ve eliyle kafasını koparıverdi. Musa, bir nefsin karşılığı olmaksın, onu nasıl öldürürsün? Hızır, ben sana söylememiş miydim? Benimle olmaya sabredemezsin diye. Yine yollarına devam ettiler. Nihayet bir kasaba halkına geldikleri zaman onlardan yiyecek istediler. Onlar ise bundan kaçınmışlardı. Bu sırada orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar bulmuşlardı. Hızır eliyle işaret ederek onu doğrultuverdi. Musa dedi ki, eğer dileseydin buna karşılık bir ücret alırdın. İşte bu itiraz benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Musa'ya merhamet etsin. Onun sabredip de ikisi arasında geçecek olayların bize anlatılmasını isterdim buyurmuştur. 1 Hakikaten Hızır'la ile Musa Aleyhisselam'ın arasında geçen bu münazara bizlere birçok meseleleri anlatıyor ve birçok fayda sağlıyor. Önce şunu anlamak gerekir ki, muhakkak ki Allah mülkünde dilediğini yapar. Kulları arasında zararlı ve faydalı olan şeylerde dilediği gibi hükmeder. Fiillerinde ve hükümlerinde akıl araya girmez, bilakis kula düşen rıza gösterip teslim olmaktır. Kardeşlerim, bu hadis-i şerifte yine öyle meseleler var ki iki tane kuldan bahsediliyor. Birisi Allah Azze ve Celle'nin Resulü kitap verdiği ve Tur-i Sina'da Allah Azze ve Celle'nin konuştuğu Musa Aleyhisselam, bir diğeri ise peygamber olmadığı halde Allah Azze ve Celle'nin kendisine ilham ettiği Hızır Aleyhisselam veyahut Salih kul. Musa Aleyhisselam'ın kendi kavminin arasında onlara hitap ederken bir tanesinin kalkıp en bilginimiz kim diye sorması ve Allah Azze ve Celle'nin Resulünün de haklı olarak veya kendini haklı görerek benim demesi. Çünkü o an insanlığa gönderilen Resul kendisi, kitap verilen kendisi. Böyle bir şeyin akabinde Musa Aleyhisselam'ın bu sözü. Ama Allah Azze ve Celle kendisinden de alim insanların olduğunu söylüyor. Ve daha sonra Hızır'la buluşması ve bir kuşun denizden bir damla su alması ve Hızır'ın da ona ey Musa şu kırlangıç veyahut şu kuş denizden ne kadar su eksiltti? Bir damla ya da hiç diyor. İşte senin ilmin de benim ilmim de Allah'ın ilminin yanında bunun kadar değeri yok. Aynen Kehf suresinde ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa Rabbimizin ilmini yazmakta yine ne yapamaz? Güç yetiştiremez. Kardeşlerim, Allah hepimize anlayış versin. Bu kıssa aynı zamanda Ademoğlu'nun haddini bilmesi ve her şeyin Allah'tan geldiğini idrak etmesi ve Rabbimizin verdiği nimetlere hamd etme gereğini bizlere lütfetmesi için çok önemli hadislerden bir tanesidir. Onun dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi Allah Musa'ya merhamet etsin. Eğer sabretseydi çok vaka öğrenecektik dediği gibi burada 3 tane kıssadan bahsediliyor. Bu 3 kıssadan bir tanesi dikkat edilirse Hızır'la yolculuklarında bir çocuğun kafasını koparması, 2 o balığın yol bulup denize girmesi ve yine o yıkık duvarın tekrar örülüp yerine düzeltmesi. Bunlar hakikaten çok çok önemli meselelerden bir tanesi. Düşünün, Allah Azze ve Celle her doğrulan çocuğu fıtrat üzerine yaratmış. Ama bakın burada Hızır'ın öldürdüğü çocuk nedir? Kafir olarak doğmuş ve kafir ruhluydu. Yaşasaydı ailesine, ana ve babasına zarar verecekti diyor. Bakın bunlar kaderle alakalı meselelerden bir tanesidir. Daha sonra geminin delinmesi, yine diğer rivayetler geleceği için ileride gelecek bunlar tam metinleriyle. Burada İmam Bukhari muhtasar olarak aldı. Geminin delinmesi ise ileride bir despot bir padişah var. O sağlam olan gemileri alıyor. Çürük, çarık veya delikse onları almıyor. Burada Salih kulun geminin tahtalarından bir tanesini alması gemiye zarar verme değil, geminin çürük olarak gösterilmesi içindi. Yoksa onların gemisinin batması için değil. Yine duvarı örme meselesinde ise Salih kul Musa Aleyhisselam'a bunların hikmetinden bahsederken orada despot bir adamın gemileri aldığını, çocuğun kafir ruhlu olduğunu, yaşasaydı anne ve babasına zarar vereceğini ve o duvarın altında gömü olduğunu ve çocukların küçük olduğunu, ileride o çocuklar büyüyünce oraya bir ev yapmaya gelecekler ve kazdıklarında onu bulacaklar. Dikkat ederseniz üçü de gaybi meseledir. Hepsi Allah Azze ve Celle'nindir. Yanında olan sırlardır. Ve bunu Allah Azze ve Celle kimseyle paylaşmaz. Dilediği kullar hariçtir. Burada bu rivayetlerde kim olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin gaybıyla alakalı meselelerde insanların sukut etmesi, araştırmaması ve bu meselelere kafa yormaması gereğini vurgulanıyor. Ve demek ki her bilenin üzerinde bir bilenin olduğu gündemde. Yine Allah hepimize hayır versin. Musa Aleyhisselam'la Hızır'ın kıssasından birçok fırkayı dalle insanların kendilerine göre nasıl ki her şeyi anlama, her şeyi bilme veyahut bir ilim zikrettikleri gibi, burada Musa Aleyhisselam'la Hızır'ın arasındaki konuşmadan bazı fırkalar kendilerine bir yol tayin etmiş ve demişlerdir ki zahiri ilim ve batını ilim vardır, ilmü ledün vardır ve şeriat ilmi vardır demişler ve bunun akabinde de birçok meseleleri birbirine karıştırmışlar. Hakikaten Kur'an ve sünneti kendi kafalarına göre anlama yoluna gitmişler ve yeni yeni şeyler icat etmişler ve tasavvuf ve şia pisliğinin çıkmasına sebep olmuştur. Evet kardeşler, Allah hepimizi affetsin. Demek ki birçok fırkayı dalle kendi istedikleri gibi, kendi anladıkları gibi dine bir şeyler sokabiliyorlar. İşte kardeşlerim, bu rivayet hakikaten çok iyi anlaşılmalı. Bukhari'deki gelen bu rivayeti aynı zamanda Keyif suresinde de bulabilirsiniz. Orada da Allah Azze ve Celle bunun aynı mislini ne yapıyor? Bizlere bildiriyor. Demek ki Kur'an ve sünnet bütünlüğü güzel bir şekilde anlaşılırsa insanın ayağı ne yapmaz? Kaymaz. Yine kardeşlerim, halk arasında Hızır'la alakalı birçok kıssalar anlatılır. Nedir Hızır bilir misiniz? Halk arasında yüklenen mana, Hızır'ın kıyamete kadar ömrünün olduğu, her yeri gezdiğini, sabah seher vakitlerinde dolaştığını veyahut işte sen bunu nereden biliyorsun? Hızır uğradı. Hızır'ın insanlara ilim dağıttığı ve birine uğradığı anda da hemen onun aynı meyvanın olgunlaştığı gibi olgunlaşarak meyve verdiği görülüyor. Evet. Allah hepimizi affetsin. Kardeşlerim, Hızır'la alakalı gelen birçok efsaneler var. Bunlar doğru değildir. Aslı yoktur. Hızır ölmüştür. İmam Bukhari'nin getirmiş olduğu bir içtihatta zannedersem Mümin suresinde biz seni öldüreceğiz de bir başkasını yaşatacağız mı diyor ve Hızır'ın öldüğünü ve yaşamadığı delilli olarak birçok rivayetlerde gelmiştir. Bu kıssada gelen Hızır, Allah Azze ve Celle'nin kendisine ilham ettiği insanların içindeki salih kullardan bir tanesidir. Kardeşlerim, daha önce peygamber olmadığı halde Allah Azze ve Celle insanlar içinde ilham ettiği, yani bir nevi vahyettiği insanlar vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer diyor ümmetimden tekrar bir peygamber gelecek olsaydı bu Ömer olurdu demiş ve artık ilhamın kesildiğini ve yerine mübeşşiratın kaldığını, mübeşşiratınsa müminlerin gördüğü sadık rüya olarak zikretmiştir. İlham kesilmiştir ve din tamamlanmıştır. Eksik bir şey kalmamıştır. Her kim bugün bu bana yazdırtıldı, ben hiçbir şey değilim, ben bunları yazmaya ehil değilim, işte ben falanı gördüm, bana işte damlalar, artık ne damlasıysa bunlar verildi, yazdırtıldı veyahut bu Allah'tan gelmedir, sağından solundan önünden arkasından bir şey yaklaşamaz gibi sözler tamamen doğrudur. Ne doğrudur? Şeytan da dostlarına vahyediyor. Ayetine binaen şeytanın vahyettiği meselelerdir. Bizim dinimiz ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla tamamlanmış, eksik bir şey kalmamış, ihmal edilen bir şey kalmamış, gafil bırakılan hiçbir mesele kalmamış ki bunlarla doldurulsun. Evet, demek ki bu kıssa birçok insanı ifsad etmek için malzeme olarak kullanılan kıssalardan bir tanesiymiş. Allah dikkat edenlerden eylesin. Mesela günümüzde bazı taifeler var. Ev sohbetleri adı altında bazı yerlere de evler açarak üniversitede şurada burada güya Allah'a hizmet adı altında kimisi okuyucu, kimisi yazıcı, kimi bilmem neci olarak birçok faaliyetlerde bulunurlar. Bu insanlara baktığımızda önce o insanlara Kur'an'dan kıssalar anlatırlar ve akabinde bu kıssayı gündeme getirirler. Akabinde Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını getirirler ve kendisine ilim verilen zat kim ve Musa ile Hızır'ın kıssasını getirerek zahir ilim ve batın ilim olduğunu ve arkasından artık sizin okuyacağınız güzel risaleler var. Bunlar Kur'an'ın da tefsiridir. Aynı zamanda bunu okursanız arınırsınız. Bunlar nurdan damlalar diyerek insanları çok rahatlıkla saptırma yoluna giderler. Dikkat edin, onlara kulak vermeyin. Evet. 123. Ebu Musa el-Eşari'den. Bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda savaş nedir? Kimimiz öfkesinden dolayı, kimimiz de ırkçılığına sebep savaşmaktadır." Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başını ona doğru kaldırdı ve "Her kim Allah'ın kelimesini La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü yüceltmek için savaşıyorsa o Allah Azze ve Celle'nin yolundadır," buyurmuştur. Evet. Yani eğitim şehidi, asker şehidi, işte deprem şehidi, helikopter şehidi diyorlar ya. Aha, onlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam "Her kim Allah'ın kelimesini La ilahe illallah Muhammedin Resulullah kelimesini yüceltmek için savaşıyorsa o Allah Azze ve Celle'nin yolundadır," diyerek o insanlara çok güzel bir cevap vermiştir. Evet, 124 nolu rivayet Abdullah İbni Amr'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Cemrele'nin yanında soru sorulurken gördüm. Aleykümselam ve rahmetullah. Bir adam dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, Cemre'yi taşlamadan önce kurbanımı kestim." Aleyhisselatü Vesselam, "Cemre'ni taşla, hiçbir günah yoktur," buyurdu. Bir başkası: "Ey Allah'ın Resulü, kurbanımı kesmeden önce başımı tıraş ettim." Aleyhisselatü Vesselam, "Kurbanını kes, hiçbir günahı yoktur," buyurdu. Aleyhisselatü Vesselam'a öne alınmış ya da geciktirilmiş ibadetler soruldu da "Yap, bir günahı yoktur," buyurdu. Evet kardeşler, bu da gösteriyor ki Haç'ta cemreleri taşlama esnasında Aleyhisselatü Vesselam'a birçok sorular sorulmuştur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haccın menasiklerini biliyorsunuz onlara öğretmiş. Ama bunun akabinde asılların yanında insanlar "Şunu yaptım, şöyle bunu yaptım, yap, hiçbir günahı yoktur," diyerek haçta soru soranlara, fetva soranlara kolaylık göstermiş ve onlara tek tek cevap vermiştir. Bu da gösteriyor ki ilim ehline hangi ortamda, nerede olursa olsun soru sorulabileceğini ve ilim ehlinin de onlara cevap vereceğinin göstergesidir. Evet. 125 Abdullah İbni Mesud'dan. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Medine'nin harabelerinde yürüyordum. O hurma dalından bir asaya dayanıyordu. Yahudilerden bir topluluk yanımıza uğradı ve bazısı bazısına dedi ki "Ona ruhtan sorun." Onlardan bazıları da dedi ki "Ona bir şey sormayın." hoşlanmayacağınız bir şey söyler. Onlardan bazıları dediler ki, muhakkak ona soracağız. İşlerinden biri kalkıp şöyle dedi. Ey Ebu'l-Kasım, ruh nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biraz sukut etti. Sahabe diyor ki, ben diyor ona vahiy geliyor zannettim diyor. Ve rahatsız etmemek için yanından kalktım. Ondan o hal ayrılınca şöyle dedi. Ey Muhammed, sana ruhtan soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Onun hakkında size çok az bilgi verilmiştir. Evet, İsra 85. ayeti okuyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, Allah Yahudilerden, Yahudilerin şerrinden Muhammed ümmetini korusun. Onlar, dikkat ederseniz, Bukhari boyunca diğer kitaplara da baktığımızda ne kadar ifsad edici veyahut ne kadar insanların böyle gizem şeylerine giden sorular varsa hep bu soruları sormuşlardır. Hiçbirinin rastgele bir soru sorduğunu göremezsiniz. Onların sorularıyla alakalı birçok sohbetlerimizin içinde geçen vakalar oldu. Şöyle bir bilenler, duyanlar, okuyanlar hafızalarına bir yoklasınlar. Hiçbirinizin aklına gelmeyen sorulardır. Burada da belki bunlar sormasa hiç kimsenin ruhtan insanların aklına bir şey ne yapmayacak? Gelmeyecek. Aynen burada da öyle bir soru soruyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinde bu cevap yok. Vahiy bekliyor ve Allah Azze ve Celle o Rabbinin katındandır ve sana çok az bir bilgi verilmiştir diyor. Bu hadisin daha uzunu diğer ileride gelecek. Çocuklar nasıl olacak, cennetin toprağı nasıl olacak, yiyeceği nasıl olacak gibi birçok sorular ileride gelecek. Bu rivayet bu kadar. Allah hepimize anlayış versin. Yahudilerin şerrinden, onların pis düşüncelerinden Rabbim bizleri korusun. 126 Esved'den İbn-i Zübeyir bana dedi ki, Ayşe sana çokça söylerdi. Kabe hakkında sana ne dedi? Dedim ki, bana dedi ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ya Ayşe, şayet kavmim küfürden İslam'a yeni girmemiş olsalardı, Kabe'yi yıkar ve onu insanların birinden girip diğerinden çıktıkları iki kapı yapardım. Evet, İbn-i Zübeyir bunu yapmıştır. Kardeşlerim, Allah hepimize anlayış versin. Bu rivayeti dinlerken nasıl olur da bir peygamber hem de Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kavminden emin olmaz, bu Kabe'yi yıkıp da yerine şöyle yapardım, neden yıkamamış gibi bir düşünce gelebilir. Şunu unutmayalım ki, birincisi Mekke öyle bir konuma sahip ki, dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi birinin dahi canına kastedip o topraklardan çıkarmıştır. Önce bunu bir göz önüne almak gerekir. Daha sonra Kureyş, Kabe'ye ait işleri çok önemseyen bir kavimdi. Dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fil vakasında doğmuştur. Fil vakasının ne olduğunu bilir misiniz? Bilmeyen Fil suresini okursa oradan öğrenir. Orada bütün insanlar dağa kaçtığı halde dağda o müşriklerin başına geleni izlemişler. Allah Azze ve Celle koskoca bir orduyu göndermiş olduğu ebabil kuşlarıyla ne yapmıştır? Helak etmiştir. O topluluk bunları gördüğü için Kabe ile alakalı inanç Kureyş'te çok önemsenen bir vakaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların yeni İslam'a girmiş olmalarından dolayı kendilerine karşı övünmek için Kabe'nin yapısını değiştirdi demelerinden korktuğu için bundan kaçınmıştır. Burada ifsada sebebiyet vereceğinden dolayı maslahatın terki söz konusudur. Allah hepimize hayır versin. Aynı zamanda bu hadis-i şerif bizim için de çok çok önemli rivayetlerden bir tanesi. Özellikle öyle bir asırda yaşıyoruz ki hakla batıl sanki birbiriyle ters yer değiştirmiş. Sünnetin yerini bidat işgal etmiş ve sünnet işleyen insanlarsa sanki bidatla iştigal ediyor gibi hep dışlanan, horlanan insanlar haline gelmiş. Şimdi böyle bir toplumda bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi kavminin içinde nasıl ki bazı şeyleri ön plana çıkarmaktan çekinmişse, onların şerrinden emin olamamışsa, bizim de davette kullanacağımız söz, öncelikli meseleleri gündeme getireceğimiz meselelere çok çok dikkat etmemiz gerekir. Allah hepimize anlayış versin. Rabbim bu gelen rivayetlerden gereği gibi ilim almayı ve hayata geçirmeyi bizlere nasip etsin. Öyle insanlar var ki anne ve babalarına veya yakınlarına, kendilerini tanıyanlara hiç de hazmedemeyecekleri konularda öncelik yaparak onların Allah'tan ve Resul'dan gelen meseleleri inkar etmelerine ve sanki bir daha hayatlarına geçirmemeleri için katmerleşmelerine sebep olur. Hatta mesela odamızda Ebu Mustafa 21'i görüyorsunuz, Necat kardeşi. Bir gün yanıma geldiğinde kendisi, ben onun yeğenini tanırım, Vedat'ı. Ya diyor, bu geldi Allah semada, işte peygamberin annesi babası müşriktir, namaz kılmayan kafirdir, Kur'an işte her halükarda okur, kadın şöyle okur. Ya böyle şeyler olur mu hocam dinde diye. Sanki dinde her şey bitmiş, bütün öncelikli meseleler bitmiş, bunlar kalmış gibi öyle bir davete gitmiş ki buraya geldiğinde benimle konuştuktan sonra ikna oldu, gitti ve hakikaten şu an çok samimi bir kardeşimiz. Allah kendisinden razı olsun. Ama her türlü sakarlığı düzeltecek her insanın arkasında bir ilim ehli bulmamız çok zor kardeşler. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın kendi kavminin şerrinden emin olamadığı için atam İbrahim'in diyor temelleri üzerinde Kabe'yi yapamıyorum diyor. Ali diyor ki insanları anlayabilecekleri şeylerden bahsedin. Allah ve Resulünü yalanlaması onların sizin hoşunuza gider mi diyor. Gitmez değil mi kardeşler? Öyleyse insanlara anlayamayacağı şeylerden bahsetmeyelim. 128 Enes İbni Malik'ten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz devesinin üzerinde terkisindeyken dedi ki ey Muaz, emrine amadeyim, buyur ey Allah'ın Resulü dedi. Aleyhisselatü Vesselam ey Muaz dedi. Muaz emrine amadeyim, buyur ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü 3 kere tekrarladıktan sonra bakın ona neler dedi. Her kim Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eder ve kalbiyle de tasdik ederse Allah ona cehennemi haram kılar. Muaz dedi ki ey Allah'ın Resulü, ben bu sözü insanlara müjde vereyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şayet haber verirsen buna güvenirler buyurdu. Muaz ölümünden önce ilmi gizlemekten dolayı günah kazanacağından korkarak bunu insanlara haber vermiştir. 129 no'lu rivayet Enes'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Muaz'a şöyle dediğini zikretti. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayarak Allah'a kavuşan kimse cennete girer. Muaz dedi ki insanlara müjde vereyim mi? Aleyhissalatü vesselam hayır, müjde verme. Ben onların buna güvenmelerinden korkuyorum buyurdu. Evet kardeşlerim, Bu da gösteriyor ki sadece cennete tevhid ehlinin gireceğini ve cennete müşriklerin giremeyeceğinin bir delillerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da cennete ancak Allah'ı birleyen, Allah'ı tevhid eden ve şirk koşmayarak ölen insanların gireceğini haber veriyor. Evet kardeşler, tabii ki bu şöyle bir kaideyi de gündeme getiriyor ki mutlak olan tevhid ehlinin cennete gireceğidir. Ama bunun bazı kayıtlara da ihtiyacı vardır. Yani mutlakın mukayyede hamledilmesi diye İslam'da çok özlü bir kaide vardır. Mutlak olan tevhid ehlinin cennete gireceği, mukayyet olarak da yani kayıtlı olarak şu şartlara uyduğu müddetçe diye de kaydının gelmesi gerekir. Burada birinci şart şirk koşmaması. İkinci şart nedir? Her zaman bir ibadetin kabulünde iki esas sayarız. Neydi bu esaslar? İhlaslı olma. Yani ne yaparsan yap, sadece Allah'ın rızasını gözeterek yap. İkinci şart neydi? O da neydi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun olması. Yine kardeşlerim, La ilahe illallah'ın da sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yerine getirilmesi gereken şartlardan birisi de nedir? İlimdir. Yani bilme, bilerek söyleme. Sonra bilgiden sonra yakin, yani şeksiz ve şüphesiz onu tasdik etmedir. Bu gibi kayıtlar, ki bu maddeler biraz fazla, bunlar olmadan sadece La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözü insana sadece o an fayda verir. Başka bir fayda ne yapmaz? Vermez. Bununla alakalı ne geliyorsa bir Müslümanın da ona ne yapması? Uyması gerekir. Allah hepimizi tevhid ehli insanlardan eylesin. Hem bizi hem de neslimizi ve tevhid üzerine ölmeyi ve cennete girmeyi, Allah'ın cemalini görmeyi nasip etsin kardeşlerim. Evet. Burada şunu da zikretmek gerekiyor ki bunu insanlara haber vereyim mi? Evet. Bunu insanlara müjdeleyeyim mi? Muaz ne yapıyor? Bunu yapmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şayet bunu insanlara haber verirsen buna güvenirler diyor. Maalesef kardeşlerim, ne zaman dinde ruhsat olarak, kolaylık olarak bir şey gelmişse biz inanan insanlar maalesef bunu hep ifsad etmişiz. Hep suyunu çıkarmışız. Hatta öyle gittiğim yerlerde şu sözleri duyuyorum ki çay deminden, selef ceminden bilinir. Halbuki cem İslam'da nedir? Ruhsat olan meselelerdendir. Maalesef Müslümanlar bu gibi ruhsatlara hep bel bağlamışlar ve her ruhsatın adeta son sınırlarına kadar zorlamışlar. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sadece bunu söyleyip de ben kurtuldum şeyine güvenmesinler diyor. Ama Muaz bu sözü ölmeden önce ne yapıyor? Söylüyor. Bu da gösteriyor ki anlayamamalarından korkarak bir topluluğu bırakıp diğer bir topluluğa ilmi anlatma imkanı doğuyor. Demek ki o ortam o meseleyi anlamada hazır değiller. Demek ki Muaz'ın son hallerine baktığımızda ortam hazırlanmış ve o ortamda bunu kaldıracak kabiliyet doğmuş ve Muaz bunu ne yapmış? Söylemiştir. Allah ondan razı olsun. Evet. Mücahit Şöyle dedi: büyüklük taslayan ve haya eden ilim öğrenemez. Mücahit, büyüklük taslayan ve haya eden ilim öğrenemez buyurmuştur. Demek ki bu iki haslet kimde ise kibir ve haya, bunlar ilmi ne yapamazmış, öğrenemezmiş. Ayşe annemiz diyor ki, Ensar kadınları ne de iyi kadınlardır. Hayaları onlara dinde anlayışlı olmalarına engel olmadı diyor. Allah onlardan razı olsun. Bakın, o kadar önemli meseleler var ki, bir kadının ihtilam olması, bir kadının hayızdan alakalı meseleleri, bir kadının istihaze ile alakalı meseleleri veyahut bir kadının ilk adet görme veya buluğa erme ile alakalı meselelerini kadınlar en ince ayrıntılarıyla sormuşlar ve bugün Muhammed ümmeti kadınlarına bu ne yapmıştır? Işık saçmıştır. Allah onlardan razı olsun. Bakın, Ayşe annemizin sözünü bununla değerlendirirseniz çok net anlarsınız. Hatta bir kadın gelip de şöyle şöyle olsa ne olur dediğinde, Ayşe annemiz o kadına sen ümmeti Muhammed'in kadınlarının ismini mahvettin dediğinde, öyle deme ya Ayşe deyip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadının sorduğu soruları tek tek cevap vermiş ve biz bugün bu meselelerin hükmünü ne yapmışızdır, öğrenmişizdir. Allah onlardan razı olsun. Hayaları onları dinde anlayışlı olmalarına engel olmadı kardeşlerim. Evet. 130 Ümmü Seleme'den. O şöyle dedi: Ümmü Süleym Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki Allah haktan haya etmez. Bir kadın ihtilam olursa, yani rüyasında cima ettiğini görürse gusletmesi gerekir mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şayet su meni gelirse evet gusleder. Ümmü Seleme yüzünü kapatarak dedi ki: ey Allah'ın Resulü, meni gelmek suretiyle kadın ihtilam olur mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki: sağ eli toprak olasıca, bu olmasa çocuğu kendisine nasıl benzesin ki buyurmuştur. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Haya imandandır. Allah gerçeği söylemekten haya etmez. Burada Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, bunu sormasının sebebi ihtilamın bazı kadınlarda olup bazılarında olmaması yüzünden sormasıdır. Allah onlardan razı olsun. Evet. 131 nolu rivayet. Aleykümselam. Abdullah İbni Dinar'dan. O da Abdullah İbni Ömer'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ağaçların içinde bir ağaç vardır ki onun yaprağı düşmez. İşte o Müslümanın misalidir. Bana onun hangi ağaç olduğunu söyleyin. Evet, hangi ağaç? İnsanların zihinlerindeki, vadilerdeki ağaçlara gitti ve hurma ağacını unuttular. Aklıma onun hurma ağacı olduğu geldi. Abdullah dedi ki: bunu söylemekten utandım. Dediler ki: onu bize bildir ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, işte o hurma ağacıdır. Abdullah dedi ki: aklımdan geçeni babama söyledim. Babam dedi ki: keşke söyleseydin, keşke şunların yanında onu söyleseydin buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Allah ilim öğrenirken bizlere hayalı olmayı nasip etsin. Bakın, demin ki hayaları dinlerini anlamakta onlara mani olmadı. Bu rivayette ise büyüklerin yanında konuşmanın hayasızlık olduğu gündeme geldi. Allah bunu anlayanlardan eylesin bizleri. Anlatabildim mi? Allah İmam Bukhari'ye rahmet etsin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. O kadar muhteşem toplamış ki bu rivayetleri. Bab başlıklarıyla, sıralarıyla yakalayın. Bakın birinci rivayette burada büyüklük taslayan ve haya eden ilim öğrenemez. Tabiinden Mücahit'in sözünü getirmiş. Yani kibir olan ve aynı zamanda hayalı olan birisi, bu iki haslet kimde olursa bu ilim ehli olamaz demiştir. Bakın ilim ehli olamayıp da ilim ehli olan insanları suçlayan, haset eden ve haklarında iftira eden insanların hep amma kibirli, insanlara tepeden bakıyor, gururlu gibi ifadeler kullandıklarını görürsünüz. Halbuki bu onların kendi ahlaklarıdır. Olmayan ahlaklarıdır. Hemen Ayşe annemiz, Ensar kadınları ne iyi kadındır. Hayaları onları dinde anlayışlı olmaktan mani kılmadı demiş. Ve hemen akabinden Ümmü Seleme annemizin naklettiği rivayet getirmiştir. Allah onlardan razı olsun. Hemen akabinde ise Abdullah İbni Ömer'in, Ebu Bekir'in, Ömer'in, sahabelerin büyüklerinin içinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sorduğu, öğretme kastıyla sorduğu hurma ağacına sırf haya ederek ne yapmamış? Cevap vermemiştir. Allah bu hadislerle bizleri terbiye etsin. Terbiye, ahlak alanlardan eylesin. Bakın, devam ediyoruz ilimde. 132 no'lu rivayet Ali İbni Ebu Talip'ten. Allah ondan razı olsun. Diyor ki, ben çok mezisi gelen birisiydim. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorması için Mikdad'a emrettim. O da sordu. Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı abdest alması gerekir, torbasını yıkasın buyurmuştur. Bakın kardeşlerim, Allah ondan razı olsun. Ali hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde büyümüş, amcasının oğlu, hem de damadıdır. Damat olan birisi çıkıp da kayınpederinden böyle bir soruyu sorması nedir? Abes olur. İşte soru sormaktan utanan bir kimsenin kendi adına başka birisine soru sormasını ne yapabilir? Tavsiye edebilir. Bu erkek olsun, kadın olsun. Demek ki ilimde bu türlü bir yola giderek kendi sıkıntını direkt soramıyorsan, bir başkasını devreye sokarak o meselenin hükmünü ne yapabilirsin? Alabilirsin. Evet. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. İnsandan, birçok insandan mezi gelir. Meziden dolayı da gusül gerekmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece abdest alması ona yeterlidir ama abdesti bozar demiştir. Evet. 133 no'lu rivayet Abdullah İbni Ömer'den. Bir adam Mescid-i Nebevi'de ayağa kalkarak şöyle dedi: ey Allah'ın Resulü, hac ve ümre için bize nerede mikata girmemizi, ihram elbisesini giyip niyet ederek telbiye getirmeye başlamamızı emredersin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Medine ehli Zulhuleyfe'de, Şam ehli Cuhfe'de, Necid ehli Karın'da mikata girsinler. İbn Ömer dedi ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Yemen ehli Yelemlem'de mikata girsin buyurduğunda söylüyorlar. İbn Ömer, ben bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan anlamadım buyurmuştur. Bu rivayeti İmam Bukhari şunun için getirmiş: mescitte de bir ilim ehline soru sorulabileceğini ve orada da ilim edilebileceğini delil olarak getirmiştir. Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hac menasikiyle alakalı bilgi vermiş. Biliyorsunuz hac da belli bir zamana has, aynı namaz ibadeti gibi, diğer ibadetler gibi bir ibadettir. Nasıl ki 5 vakit namaz rastgele kılınmıyor, belli bir vakti varsa, hac da belli bir vakti has ibadetlerdendir. Nasıl ki namazın, orucun, diğer ibadetlerin rükunleri varsa, işte kıyamdı, kıraattı, rükuydu, secde gibi, haccında bazı rükunleri vardır. Bunun birincisi bir mikat mahalli dediğimiz belli bir sınırdan ihrama niyet ederek girme ve ondan sonra haccın birçok rükünleridir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da birçok kişinin hangi bölgeden geliyorsa onların mikat mahalli budur demiştir. 134 nolu rivayet Abdullah İbni Ömer'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitteyken bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hac ya da umre için niyetlenen birisi ne giyer diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam gömlek, sarık, sirval yani içe giyilen don, bornoz, safran ya da zaferandan boyanmış elbise giymez. Ayakkabı bulamazsa terlik giysin ve o ikisini topuklar açığa çıkacak şekilde kessin buyurmuştur. Yani burada da kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkeğin ihramının iki parça olduğunu, yani aynı bugünkü nasıl tabir edeyim, hadiste de geldiği gibi bornoz tipi yani havlu olarak iki parça peştemal tipinde, bir alt tarafa bağlanan bir de omuza alınan bornoz olarak zikrediyor ve ayağa da terlik giyilmesini, eğer terlik giyi bulamamışsa, ayakkabı giymişse bu sefer topuğunu kesmesini ve zaferan gibi koku sürünmemesini bizlere bildiriyor. Demek ki soru sorana sorduğundan daha fazlasıyla cevap verilebiliyormuş. Allah hepimize anlayış versin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.